Ayrım 8.
Bunu onayladığı andan sonra bir başka yönü, üstün insanlıkta sonuçlanacak bir yönü benimsemelidir insan. Nietzsche, insan geleceğinin yönetimini istiyordu. Yeryüzünü yönetmek görevi bize düşecek yakında. Başka bir yerde de savaşın felsefe ilkeleri adına yönetileceği günler yaklaşıyor diyordu. 20. yüzyılı haber veriyordu böylece. Ama bunu haber vermesi yok sayıcılığın öz mantığını tanıdığı ve varış noktalarından birinin de imparatorluk olduğunu bildiği içindi. Ama bu kadarıyla bile bu imparatorluğu hazırlıyordu. Nietzsche'nin tasarladığı tanrısız yani yalnız insan için özgürlük vardır. Dünya çarkı durup da insan var olana evet dediği zaman öğleye ermiş özgürlük vardır. Ama var olan oluşur. Oluşa evet demelidir. Işık geçer sonunda, gün batmaya yüz tutar. Tarih yeniden başlar o zaman. Tarihte de özgürlüğü aramalıdır. Tarihe evet demelidir. Nietzschecilik bu bireysel güç istemi kuramı tümel bir güç istemi içinde yer alacaktı ister istemez. Dünya imparatorluğu olmayınca hiçbir şey değildi. Nietzsche özgür düşüncelilerden, insanseverlerden nefret ediyordu kuşkusuz. Düşünce özgürlüğü sözcüklerini en aşırı anlamlarında anlıyordu. Bireysel düşüncenin tanrılığı. Ama özgür düşüncelilerin de aynı tarihsel olaydan, tanrının ölümünden yola çıkmalarını, aynı sonuçlara varmalarını önleyemezdi. Nietzsche insanseverliğin temel nedenleri atıp varılacak nedenleri alıkoyan, üstün doğrulamadan yoksun bir Hristiyanlıktan başka bir şey olmadığını iyi görmüştü. Ama sosyalist kurtuluş öğretilerinin yok sayıcılığın kaçınılmaz bir mantığıyla kendisinin de söylediği şeyi, üstün insanlığı kendi omuzlarına yükleneceklerini sezememişti. Felsefe ülküyü dinsel niteliklerinden sıyırır. Ama zorbalar gelir, çok geçmeden kendilerine bu hakkı veren felsefeleri de niteliklerinden sıyırırlar. Nietzsche, özgünlüğünü kötülüğün, yanlışın ve acının tanrılığa karşı bir kanıt olamayacağı bir kamu tanrıcılık bulmasında gördüğü Hegel'i incelerken sezmişti bu sömürüyü. Ama devlet, kurulu güçler hemen yararlandılar bu büyük adımdan. Bununla birlikte kendisi de cinayetin hiçbir şeye karşı kanıt olamayacağı, tek değerin insanın tanrılığında bulunacağı bir dizge tasarlamıştı. Bu büyük adımdan da yararlanılacaktı kuşkusuz. Bu bakımdan nasyonel sosyalizm yok sayıcılığın kudurmuş ve gösterişli bir sonucundan, geçici bir kalıtçıdan başka bir şey değildir. Nietzsche'yi Marx'la düzelterek artık bütün evrene değil de yalnız tarihe evet demeyi seçenler de başka türlü mantıklı, başka türlü hırslı olacaklardır. Bu andan sonra Nietzsche'nin Acun önünde diz çöktürdüğü ayaklanmış adam tarih önünde diz çökecektir. Şaşılacak ne var bunda? Hiç değilse üstün insanlık kuramıyla Nietzsche, ondan önce de sınıfsız toplumuyla Marx, öteki dünyanın yerini daha sonraya verir. Bu konuda Nietzsche hem elenlere hem de öbür dünyanın yerini hemene verdiğini düşündüğü İsa öğretisine ters düşüyordu. Nietzsche gibi Marx da stratejik biçimde düşünüyor, yine onun gibi biçimsel erdemden tiksiniyordu. Her ikisinin de gerçeğin belli bir yanına bağlanışla sonuçlanan başkaldırıları Marksizm-Leninizm'de eriyecek, Nietzsche'nin çok önceden sözünü ettiği şu papazın, yetiştiricinin, hekimin yerini alacak olan kasta cisimleşecektir. Fark, temel fark, Nietzsche'nin üstün insanı beklerken var olana, Marx'ınsa oluşuna evet demeyi önermesidir. Marx'a göre tarihe uymak için boyunduruk altına alınması gereken şeydir doğa. Nietzsche'ye göre ise tarihi boyunduruk altına almak için uyulan şey. Hristiyan'ın elenden farkıdır bu. Nietzsche olacakları önceden kestirmişti hiç değilse. Yeni sosyalizm din dışı bir tür cizvitlik yaratmak, bütün insanları birer araç yapmak yolunda, sonra istenen şey rahatlık. Bunun sonucu olarak eşi görülmedik bir ruhsal köleliğe doğru yürünüyor. Tüccarların ve filozofların bütün eylemleri üzerine düşünsel sezarcılığın kanat gerdiği görülüyor. Başkaldırı Nietzsche felsefesinin potasından geçtikten sonra bir özgürlük çılgınlığı içinde dirimsel ya da tarihsel sezarcılığa varır. Salt hayır, Stirner'i bireyle birlikte cinayeti de tanrılaştırmaya götürmüştür. Ama saltık evet, insanın kendisiyle birlikte öldürmeyi de evrenselleştirmeye varır. Marksizm-Leninizm, Nietzsche'nin kimi erdemlerini bilmezlikten gelerek onun istemini kendine mal etmiştir. Büyük ayaklanış böylece kendi elleriyle zorunluluğun dizginsiz krallığını yaratır. Kendisi de içine kapanmak üzere. Tanrı'nın zindanından kurtulduktan sonra ilk kaygısı tarihin ve usun zindanını kurmak olacak. Böylece Nietzsche'nin yendiğini ileri sürdüğü yok sayıcılığın perdelenmesini ve perçinlenmesini tamamlayacaktır. Baş kaldıran şiir. Doğa ötesi başkaldırı evet'i yatsıyıp da saltık yoksamayla yetinince kendini görünüşe adar. Gerçeğin bir yanını yatsımaktan vazgeçip de var olana tapmaya yönelince er geç eyleme varır. İvan Karamazov ikisi arasında yapmaya bırakmayı yansıtır ama acılı bir biçimde. Başkaldırmış şiir 19. yüzyıl sonu ile 20. yüzyıl başında bu iki uç, yazın ve güç istemi, us dışı ve ussal, umutsuz düş ve dizginsiz eylem arasında gidip gelmiştir hep. Bu ozanlar hepsinden önce de gerçek üstücüler, görünüşten eyleme giden yolu alımlı bir örnek olarak son bir kez daha aydınlatırlar. Hawthorne, Melville'den söz ederken onun inançsızlıkta bir türlü rahata eremeyen bir inançsız olduğunu yazabilmişti. Göğü kuşatmaya koşan bu ozanların da bir yandan her şeyi devirmek isteyip bir yandan umutsuz bir düzen özlemini dile getirdikleri söylenebilir. Son bir çelişkiyle mantıksızlıktan mantık çıkarmak, us dışını bir yöntem yapmak istediler. Romantizmin bu büyük kalıtçıları şiiri bir örnek durumuna getireceklerini, onun en iç parçalayıcı yanında gerçek yaşamı bulacaklarını ileri sürdüler. Kutsala saldırıyı tanrısallaştırdılar. Şiiri de bir deneyim, bir eylem aracı biçimine soktular. Onlardan önce olaylara ve insanlara etkimeye kalkanlar bunu hiç değilse Batı'da us kuralları adına yapmışlardı. Gerçek üstücülükse Rimbaud'dan sonra çılgınlıkta, yıkmada bir kurma kuralı bulmaya çalıştı. Rimbaud yapıtıyla ama yalnız yapıtıyla belirtmişti yolu. Ama fırtınada bir şimşek bir yolun ucunu nasıl gösterirse öyle. Gerçek üstücülük bu yolu açtı, belirteçlerini koydu. Gerilemeleriyle olduğu kadar aşırılıklarıyla da başka bir yol üzerinde baş kaldırmış düşüncenin saltık us dinini kurduğu sırada uygun bir us dışı başkaldırı kuramına son ve görkemli anlatımını verdi. Ne olursa olsun esinleyiciler yani Lautrimont ile Rimbaud us dışı görünüş arzusunun başkaldırmış kişiyi eylemin en özgürlük öldürücü biçimlerine hangi yollardan götüreceğini gösterir bize. Lautrimont ve bayağılık. Lautrimont başkaldırmış kişide gösteriş isteğinin bayağılık istemi ardına da gizlenebileceğini ortaya koyar. İster yükselsin ister alçalsın başkaldıran adam gerçek varlığının tanınması için ayaklanmış olmakla birlikte her iki durumda da olduğundan başkası olmak ister. Lautrimont'un kutsala saldırıları ile törelere bağlılığı da hiçbir şey olmama isteminde karar kılan şu mutsuz çelişkiyi gösterir. Bunda genellikle düşünüldüğü gibi bir sözden dönme bulunmaması bir yana Moldoror'un büyük ilk geceye seslenişini de Posies'in çalışkan bayağılıklarını da aynı yok olmak kudurmuşluğu açıklar. Lautrimont'la başkaldırının delikanlılık olduğu anlaşılır. Bomba ve şiirin büyük yıldırıcıları çocukluk çağından yeni çıkmışlardır. Moldoror'un şarkıları dahi bir liselinin kitabıdır neredeyse. Dokunaklılığı da evrene ve kendi kendine karşı ayaklanmış bir çocuk yüreğinin çelişkilerinden doğar. Illuminations'ın dünyanın sınırlarına doğru atılan Rimbaud'su gibi bu ozan da ne ise o olan dünyada kendisini ne ise o yapan olanaksız kuralı benimsememektense yıkmayı, yıkılmayı seçer. Lautrimont özentiyle insanı savunmak için ortaya çıkıyorum der. Maldoror bir acıma meleği midir öyleyse? Kendi kendine acıdığına göre bir bakıma öyle. Neden? Bunu araştırmamız gerekiyor daha. Ama acıma düş kırıklığına uğrayınca, alçaltılınca, söylenmez ve söylenmemiş şey olunca görülmedik uçlara götürecektir onu. Moldoror kendi deyimiyle yaşamı bir yara olarak kabul etmiş, intiharın bu yara izini gidermesinde yasaklamıştır. Rimbaud gibi acı çeken ve baş kaldırmış olandır. Ama neden bilinmez, olduğu şeye karşı ayaklandığını söylemekten kaçınarak ayaklanmışın şu değişmez suçsuzluk kanıtını, insan sevgisini öne sürer. Ne var ki insanı savunmak için ortaya çıkan kişi aynı zamanda iyi olan bir adam göster bana diye yazar. Bu sürekli devinim yok sayıcı başkaldırmışın devinimidir. kendisine ve insana yapılmış adaletsizliğe başkaldırır kişi. Ama bu başkaldırının hem uygunluğunun hem de güçsüzlüğünün ortaya çıktığı açık görüşlülük dakikasında yoksayıcılık öfkesi savunulmaya kalkılan şeyi de kaplar. Adaletsizliği adaleti yerleştirerek düzeltemeyince hiç değilse en sonunda yok oluşla birleşen daha geniş bir adaletsizlik içinde boğmayı yeğit tutar insan. Bana yaptığınız kötülük çok büyük, çok büyük size ettiğim kötülük, bile bile yapılamayacak kadar. Kendi kendimizden nefret etmememiz için suçsuz olduğumuzu bildirmemiz gerekirdi. Bu da yalnız kişi için olanaksız bir gözüpekliktir. Kendi kendini tanıması bunu engeller. Kendilerine birer suçlu gibi davranılsa bile herkesin suçsuz olduğunu bildirebilir hiç değilse. O zaman Tanrı suçludur. Romantiklerden Lotrimont'a gerçek bir ilerleme olmamıştır öyleyse. Ses değişir yalnız. Lotrimont bazı düzeltmelerle İbrahim tanrısının çehresiyle şeytansı ayaklanmış imgesini bir kez daha diriltir. Kendini yaratıcı diye adlandıranın bedeni su görmemiş kumaşlardan yapılmış bir kefenle örtülü olarak budalaca bir gururla oturduğu insan pislikleri ve altınlardan oluşmuş bir taht üzerine yerleştirir Tanrı'yı. İçinde çocukların, yaşlıların can verdikleri yangınlar tutuşturduğu görülen yılan suratlı, iğrenç, ölümsüz, kurnaz, haydut, sarhoş olup ırmağa yuvarlanır ya da genel evde aşağılık hazlar arar. Tanrı ölmemiştir, düşmüştür yalnız. Düşmüş Tanrı karşısında Maldoror, kara cübbeli, alışılmış bir atlı gibi anlatılır. Lanetlenmiştir. Üstün varlığın zorlu bir kin gülümseyişiyle üzerime yığdığı çirkinliği gözlerim görmemeli. Bundan böyle yalnız kendini düşünmek için anayı, babayı, Tanrı'yı, aşkı, ülküyü, her şeyi yoksamıştır. Gururdan kıvranan bu kahramanda doğa ötesi zübbenin büyüleyici etkilerinin hepsi vardır. Evren gibi hüzünlü, intihar gibi güzel, insansızdan da öte bir yüz. Yine onun gibi Tanrı adaletinden umudunu keserek kötülükten yana çıkacaktır Maldoror. Acı çektirmek, bunu yaparken de acı çekmek budur izlence. Le Chant gerçek kötülük teraneleridir. Bu dönemeçte yaratık bile savunulmaz artık. Tam tersine insana, bu yabanıl hayvana bütün yollardan saldırmalı. Bir de yaratıcıya. Le Chant da açıklanan erek budur. Maldoror düşmanının tanrı olması yüzünden allak bullak olmuş, büyük canilerin güçlü yalnızlığıyla sarhoş durumda hem evrene hem de yaratıcısına saldıracaktır. Le Chant gittikçe artan bir şanlı cinayetler dizisini muştulayarak cinayet ermişliğini göklere çıkarır. İkinci türkünün 20. kesiminde gerçek bir cinayet ve şiddet öğretimi başlar. Böyle güzel bir ateşlilik bu çağda beylik bir şeydir. Hiçbir şeye mal olmaz. Lotrimont'un özgünlüğü başka yandadır. Romantikler insan yalnızlığıyla tanrı aldırmazlığı arasındaki kaçınılmaz karşıtlığı özenle sürdürüyorlardı. Yalnızlığın yazın alanındaki anlatımları ıssız şato ile zübbeydi. Lotrimont'un yapıtı daha derin bir dramdan söz eder. Bu yalnızlığı katlanılmaz bulup evrene karşı ayaklanmış, onun sınırlarını yıkmak istemiş gibidir. İnsan egemenliğini mazgallı kalelerle güvenliğe kavuşturmak şöyle dursun, bütün egemenlikleri karmakarışık etmek istemiştir. Yaratılışı ilkel denizlere, aktörenin aktöreyle birlikte de bütün sorunların, bu arada en tüyler ürpertici bulduğu sorunun, ruhun ölümsüzlüğü sorununun anlamını yitirdiği ilkel denizlere getirmiştir. Evren karşısında gösterişli bir ayaklanmış ya da bir zübbe görüntüsü yükseltmek değil, insanla dünyayı aynı yok oluşta birleştirmek istemiştir. İnsan, evrenden ayıran sınırın ta kendisine saldırmıştır. Tüm özgürlük, özellikle de suç özgürlüğü, insansal lanetlemeye adamak yetmez. İnsan egemenliğini de içgüdü egemenliğinin düzeyine getirmelidir. Ussal bilincin şu yatsınmasını kendi kendilerine baş kaldırmış uygarlıkların belirtilerinden biri olan şu ilkele dönüşü buluruz Lotrimont'ta. Gösteriş değildir artık söz konusu. Bilincin inatçı bir çabasıyla bilinç olarak var olmamak söz konusudur. Maldoror yeryüzünü ve sınırlamalarını yastıdığı için Le Chant'ın büyük yaratıkları hem suda yaşar hem karada. Bitkileri yosunlardan oluşmuştur. Maldoror'un şatosu sular üzerindedir. Yurdu ihtiyar okyanus. Okyanus çifte simge, aynı zamanda hem yok olma hem de barışma yeridir. Kendi kendileri ve başkalarının hoşgörüsünden kurtulamayan ruhların amansız susuzluğunu, artık var olmama susuzluğunu giderir. Bunun için Le Chans bizim dönüşümlerimizdir. Ama burada ilk çağ gülümseyişinin yerini usturayla kesilmiş ağzın gülüşünün, öfkeli, gıcırdayan bir gülmecenin görüntüsü alır. Kendisinde bulunmak istenmiş olan bütün anlamları saklayamaz ama hiç değilse kaynağını başkalarının en kara yüreğinden alan bir yok olma istemini ortaya koyar. Pascal'ın hayvanlaşın sözü onda sözcüğün en açık anlamını kazanır. Lotrimont yaşamak için içinde kalmamız gereken soğuk ve dizginsiz aydınlığa dayanamamış gibidir. Bir yanda benim öznerliğim, bir yanda da bir yaratıcı. Bir beyine göre fazla bu. Yaşamı azaltmayı seçti o zaman. Bir de bir mürekkep bulutu ortasında şimşekler çaktıran mürekkep balığı yüzüşlü yapıtını. Moldoror'un açık denizde köpek balığının dişisiyle uzun, arı ve çirkin bir çiftleşmeyle çiftleştiği güzel parça, hele ahtapot biçimine girmiş Moldoror'un yaratıcıya saldırışını anlatan anlamlı öykü, varlığın sınırları dışına kaçmanın, doğanın yasalarına karşı esrimeli bir kundakçılığa girişmenin açık anlatımlarıdır. Tutku ile adaletin en sonunda dengelendikleri, uyumlu yurttan atılmış olanlara gelince sözcüklerin anlamsızlaştığı, kör yaratıkların gücünün ve içgüdüsünün egemenliği altında kalmış, dertli ülkeleri yalnızlığa yiye tutarlar. Bu meydan okuma aynı zamanda bir çiledir de. İkinci türkünün melekle savaşı bozgunla, meleğin çürümesiyle sonuçlanır. O zaman gök ve yer ilk yaşamın sıvı derinliklerine getirilip onlarla karşılaştırılır. Le Chant'ın köpek balığı insanı, kollarının ve bacaklarının uçlarının yeni değişikliğini bilinmedik bir cinayetin günah ödetici cezası olarak elde etmiş ancak. Lotrimont'un pek bilinmeyen yaşamında bir cinayet ya da olmayan bir cinayetin görüntüsü vardır. İnsan Le Chant'ı okuduktan sonra bu kitapta bir Stravrogi'nin itirafının eksik olduğunu düşünmekten kendini alamaz. İtiraf olmadığına göre Posis de bu gizemli günah ödeme isteğinin bir ikilenmesini görmek gerekir. Göreceğimiz gibi kimi başkaldırıların us dışı serüveninin sonunda usu yeniden kurmak, kargaşa zoruyla yeni baştan düzene varmak, sıyrılmak istenilenlerden daha da ağır zincirleri gönüllü olarak yeni baştan yüklenmek olan devinimi bu yapıtta öyle bir yalınlık, öyle bir umursamazlıkla çizilmiştir ki bu dönüşün bir anlamı olması gerekir. Salt hayırı göklere çıkaran Le Chant'ın ardından bir salt evet kuramı, amansız başkaldırının ardından kaba bir törelere uygunluk gelir. Bu da açık görüşlülük içinde olur. Bize Le Chant'ın en iyi açıklamalarını Le Possis verir gerçekten. Kararlı bir biçimde bu gölge ışık oyunlarıyla beslenen umutsuzluk, tanrısal ve toplumsal yasaları toptan ortadan kaldırmaya, kuramsal ve gündelik kötülüğe götürür yazın adamını. Le Possis, hiçlik yokuşlarından yuvarlanan, kendi kendini sevinçli çığlıklarla hor gören bir yazarın suçsuzluğunu da gösterir. Ama doğa ötesi törelere uymaktan başka çare de göstermez bu derdi. Kuşku şiiri böylesine donuk bir umutsuzluk ve kuramsal kötülük noktasına geldiğine göre temelden yanlış demektir. Bu nedenle tartışılıyor burada ilkeler. Bu nedenle tartışılmamaları gerekir. Bu güzel nedenler Ayin Çömezi aktöresini ve Er Eğitimi kitabını özetler kısaca. Ama çevreye uygunluk öfkeyle kendinden geçebilir. Bunun içinde tutarsız olabilir. Umut ejderhasına karşı kötülük edici kartalın yengisi göklere çıkarılınca artık yalnız umudun türküsünün söylendiği yinelenebilir inatla. Büyük günlere özgü sesim ve görkemliliğimle ıssız ocaklarımda şanlı umudu anımsatıyorum sana diye yazılabilir, inandırmak gerekir. İnsanlığı avutmak, ona kardeşçe davranmak, Konfüçyus'a, Buda'ya, Sokrates'e, İsa'ya, aç acına köylerde dolaşan ahlakçılara benzemek, bunlar da umutsuzluğun tasarılarıdır. Sapkınlığın göbeğinde düzenli yaşam, erdem, bir özlem kokusu taşır. Çünkü Lotrimont duayı yatsır, İsa da ona göre bir ahlakçıdan başka bir şey değildir. Yönelmemizi istediği, daha doğrusu yönelmek istediği şey bilinmezciliktir. Bir de görevin yerine getirilmesi. Ne yazık ki böylesine güzel bir izlence, bırakışı, akşamların tatlılığını, kedersiz bir yüreği, rahatlamış bir düşünceyi gerektirir. Birdenbire doğmuş olmaktan başka iyilik tanımıyorum diye yazdığı zaman insanı duygulandırır. Ama arkadan bağımsız bir düşünce eksiksiz bulur onu diye ekleyince dişlerini sıktığı sezilir. Yaşam ve ölüm karşısında bağımsız düşünce olmaz. Lotrimont ile baş kaldıran insan çöle kaçar. Ama çevreye uygunluk çölü bir Harrar kadar kasvetlidir. Saltıklık eğilimi daha da kısırlaştırır onu. Bir de yok olma azgınlığı. Maldoror nasıl tüm baş kaldırıyı isterse Lotrimont da aynı nedenle salt bayağılığı buyurur. İlkel okyanusta boğmaya, hayvanın ulumalarıyla karıştırmaya, başka bir zaman matematik hayranlığında oyalamaya çalıştığı bilinç çığlığını şimdi de donuk bir çevreye uygunlukla boğmak ister. Baş kaldırmış kişi, baş kaldırısının dibinde yatan varlığa yönelmiş, çağrıya da kulaklarını tıkar o zaman. Yalnızca var olmamak söz konusudur artık. Ya herhangi bir şey olmayı yadsıyarak ya da herhangi bir şey olmaya boyun eğerek. Her iki durumda da düşe dalmış bir uzlaşma söz konusudur. Bayağılık da bir tutumdur. Törelere körü körüne bağlılık, düşünce tarihimizin büyük bir kesimini etkisi altında tutan başkaldırının yok sayıcı eğilimlerinden biridir. Ne olursa olsun bu tarih eyleme geçmiş başkaldırmışın kaynaklarını unutunca nasıl en büyük töreye bağlılığa kapıldığını yeterince gösterir. Yani 20. yüzyılı açıklar. Genellikle başkaldırının ozanı olarak selamlanan Lotrimont, dünyamızda gittikçe gelişen düşünce kulluğu eğilimini haber verir. Le Posies yazılacak bir kitaba bir ön sözden başka bir şey değildir ve herkes yazınsal başkaldırı ülküsünün son noktası olacak bu kitap üzerinde düşlere dalar. Ama bugün bu kitap Lotrimont'a karşı bürolardan çıkan buyruklarla milyon milyon yazılmaktadır. Deha bayağılıktan ayrılmaz kuşkusuz ama başkalarının bayağılığı değil söz konusu. Yaratıcıya ulaştırılmak istenen, gerekince de polis yoluyla yaratıcıya ulaşan bayağılık. Her deha aynı zamanda hem benzersiz hem de bayağıdır. Yalnız biri ya da yalnız öteki ise hiçbir şey değildir. Başkaldırı konusunda bunu anımsamamız gerekecek. Zübbeleri ve uşakları vardır ama kendi öz oğullarını tanımaz. Gerçek üstücülük ve devrim. Rimbaud'u pek söz konusu etmeyeceğiz burada. Her şey söylenmiştir hakkında. Yazık ki fazlası da söylenmiştir. Bununla birlikte konumuzla ilgili olduğu için Rimbaud'un yalnızca yapıtında başkaldırı ozanı olduğunu belirteceğiz. Yaşamı, yol açtığı söyleni haklı çıkarmak şöyle dursun, yok sayıcılıkların en kötüsüne boyun eğişi canlandırır. Rimbaud bu el çekme insanüstü bir erdemin sonucuymuşçasına kendi dehasından el çekti diye tanrılaştırılmıştır. Çağdaşlarımızın ileri sürdüğü suçsuzluk kanıtlarını geçersiz duruma soksa bile dehadan el çekmenin değil tam tersine yalnızca dehanın erdemli olduğunu söylemek gerekir. Rimbaud'un büyüklüğü Charleville'deki ilk haykırışla değildir. Harar'da giriştiği kaçakçılıklarla da değildir. Başkaldırıya o zamana dek bulamadığı benzersiz biçimde doğru dili vererek aynı zamanda hem yengesini, hem bunalımını, hem dünyadan uzak yaşamı, hem kaçınılmaz dünyayı, hem olanaksıza seslenişi, hem de kucaklanması zor gerçeği, hem aktöreyi yatsımayı, hem de kaçınılmaz görev özlemini belirttiği anda parlar dehası. Işıklanışı ve cehennemi içinde taşıyarak, güzelliği hem çiğneyip hem selamlayarak indirgenmez bir çelişkiyi bir çifte şarkı biçimine soktuğu anda başkaldırının ozanıdır, hem de en büyüğü. İki büyük yapıtının tasarlanma sırasının önemi yok ama her iki tasarlama arasında çok az bir zaman farkı olmuştur. Üstelik her sanatçı bir yaşam deneyinden doğan saltık kesinlikle bilir ki Rimbaud sesyonu ve Illuminations'ı birlikte taşımıştır içinde. Bunları birbiri ardında yazmışsa da sancılarını aynı zamanda çekmiştir. Onun gerçek dehası kendisini öldüren bu çelişkiydi. Ama çelişkiye sırtını çevirip de acısını sonuna dek çekmeden dehasına sırt çeviren kişinin erdemi nerede kalır? Rimbaud için susmak başkaldırının yeni bir biçimi değildir. Hiç değilse Harar mektupları yayımlandıktan sonra söyleyemeyiz bunu.